Amin. Ne güzel ya, değil mi? Rab'be tapınmak, Rab'be övgüler sunmak. Hani insan aşık olduğu zaman aşık olduğu kişiye şarkılar, ezgiler döker ya. Biz de işte o yüzden pazar günleri bu şekilde şarkılarla, ezgilerle aşık olduğumuz, bizi seven ve bizim de sevdiğimiz Rabbimizi yüceltiyoruz. Gerçekten bu sözler yani güzeldir. Yüreklerimizden böyle ezgilerle bunları söylemek Rabbi hoşnut eden bir şeydir. Ve kutsal kitap diyor ki bütün bu aslında söylediğimiz ezgiler, ilahiler, tapınmalar ve birlikteliğimiz yani bir sunu gibidir, bir kurban gibidir. Biz artık eski antlaşmadaki gibi kurbanlar kesmiyoruz. Ama hamdolsun ki bizim bu övgülerimiz Tanrı'nın huzuruna yükselen gerçekten hoş bir koku oluyor ve onu hoşnut ediyor. Ve Tanrı'yı hoşnut eden şeylerden birisi de nedir? Onu tanımamızdır, değil mi? Çünkü Hoşea 6. bölümde ne diyor Tanrı? Hani kurbandan çok diyor beni tanımanızı isterim. Çünkü biz Tanrı'yı tanıdıkça, Tanrı'nın karakterini, kişiliğini bildikçe ne olur? Hayatımız değişir. O yüzden biz uzun bir zamandır Hristiyan ahlakı vaaz serisine başladık hatırlarsanız ve bu ahlakın içerisinde birçok aslında konular var. Bugün baktığımız zaman Hristiyanlık evlilik konusunda, boşanma konusunda, kürtaj konusunda ya da cinsel ilişkiler konusunda ya da bunun gibi dedikodu, işte yalan, dolan ya da bunlar gibi konularda ne öğretiyor? Bu ahlaki konularda Hristiyanlık, Hristiyan ahlakı bize ne öğretiyor? Yani bu konulara gireceğiz. Ama bu konulara girmeden önce ne yapıyorduk? Bir temel atıyorduk, değil mi? Hristiyan ahlakının temelleri neye dayanıyor? Ona bakıyorduk hep birlikte. İsterseniz biraz hatırlamaya çalışalım. Neydi? Yani bugün biz değişik kararlar alıyoruz. Her gün aslında bazı kararlar alıyoruz, değil mi? Veya bazı eylemlere girişiyoruz. Bu eylemleri yaparken veya bu kararları alırken neye göre karar alıyoruz? Bu kararlarımız, eylemlerimiz, sözlerimiz, ilişkilerimiz nerede temel buluyor? Kaynağı nedir? Nereden yararlanarak biz bu kararları alıyoruz? İçinde yaşadığımız toplumun geleneklerinden, göreneklerinden mi? Ya da içinde yaşadığımız toplumun inanç sisteminin bize aşıladığı düşüncelerden mi? Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in düşüncelerinden mi? Neye göre karar alıyoruz? Doğrunun veya yanlışın ne olduğunu neye göre tespit ediyoruz? Bugün birçok eylemler, birçok kararlar alıyoruz ya da karar vermek zorunda olan insanları bazı kararlara yönlendiriyoruz, değil mi? İşte bütün bunları yaparken bizim kararlarımız, eylemlerimiz, adımlarımız, sözlerimiz, ilişkilerimiz neye dayanarak, kaynağı nereden gelerek karar alıyoruz? İçinde yaşadığımız toplumdan olmamalı. Geleneklerinden, göreneklerinden, inanç sisteminden olmamalı ya da kendi kafamızdan da olmamalı. Eğer biz gerçekten İsa Mesih'e iman ettiğimizi söylüyorsak, eğer biz Tanrı'nın bizi kurtardığına inanıyorsak ve o Tanrı'yla bir ilişki kurmak istiyorsak, o zaman bizim ahlakımız Hristiyan ahlakına dayanmalıdır. O zaman bakalım Hristiyan ahlakının temelleri nelerdir? İlk temel neydi? Tanrı'nın kişiliği ve karakteri, değil mi? Yani biz eğer inandığımız Tanrı'yı iyi bir şekilde tanırsak o Tanrı'nın kimliği ve karakteri ne yapacaktır? Bizim kararlarımızı etkileyecektir. Hatırlarsanız ilk vaazda buna bakmıştık. Ve hiçbir şey öğrenmeseniz bile bu vaaz serisinden öğrenmenizi istediğim, gerçekten sizde kalmasını istediğim bir söz var. Yani bu söz gerçekten beni çok etkileyen bir sözdür. Tozer'in sözü diyor ki, Tozer, inanan ve tapınan kişinin kafasındaki Tanrı kavramı ne kadar yüce ve büyükse o kişinin yaşamı, davranışları, eylemleri ve tapınması da ona yaraşır nitelikte olacaktır. Aynı şekilde kişinin düşüncelerindeki Tanrı kavramı ne kadar küçük, zayıf ve eksik ise ona sunacağı yaşamın, ibadetin ve ahlakın düzeyi de diyor ona göre olacaktır. Yani gerçekten çok derin bir söz bu. Yani bizim kafamızdaki Tanrı kavramı nasıl bir Tanrı kavramıysa, ne kadar yüce, büyük, kutsal ve doğru bir Tanrı kavramıysa, o zaman ne oluyor? Bizim ahlakımız da ona göre şekilleniyor. Ama eğer bizim kafamızdaki Tanrı kimliği, Tanrı kavramı zayıf, küçük ve eksik ise, o zaman ahlakımızın sınırı da ona göre oluyor. Demek ki Hristiyan ahlakında en önemli şey nedir? Tanrı'yı tanımaktır. Tanrı'nın kimliğini, kişiliğini, karakterini bilmektir. Bir karar almadan önce ya da bir eylem adımına girmeden önce sormamız gereken ilk soru nedir? Benim alacağım bu karar ya da atacağım bu eylem adımı gerçekten Tanrı'mın karakterini, kişiliğini iyi bir şekilde yansıtacak mı? Çünkü biz her aldığımız kararla, her attığımız eylemle ne yapıyoruz? Sadece kendimizi ifade etmiyoruz, aynı zamanda kim olduğumuzu, kime ait olduğumuzu da ifade ediyoruz. Dolayısıyla eğer alacağın kararın Tanrı'nın kişiliği ve karakterine uygun olacağını düşünüyorsan, o yüzden bakman gerekiyor. Tanrı nasıl bir Tanrı'dır? Kişiliği, karakteri nasıldır? Tanrı yüce bir Tanrı'dır, kutsal bir Tanrı'dır. Her yerde olan, her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye egemen olan bir Tanrı'dır. O zaman biz bu Tanrı'yı nasıl tanıyacağız? İşte Hristiyan ahlakının ikinci temeli ise İsa Mesih'tir. Çünkü görünmeyen Tanrı'nın öz görünümü kimdir? İsa Mesih'tir. Tanrı kimdir sorusunu, Tanrı'nın karakteri, kişiliği nedir sorusunun cevabı İsa Mesih'tir. Bu yüzden ne oldu? İsa Mesih beden alıp aramıza geldi, değil mi? Sadece bizi içinde bulunduğumuz günahtan kurtarmak için değil, ama aynı zamanda mükemmel bir insan olarak nasıl yaşamamız gerektiğini bize göstermek için, doğru insan modelini bize sergilemek için. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? İsa'nın hayatına bakıyoruz, değil mi? İsa'nın sözlerine bakıyoruz, İsa'nın ilişkilerine bakıyoruz, İsa'nın attığı adımlara bakıyoruz. Yani bir karar almadan önce, bir eylem adımı atmadan önce sormamız gereken soru nedir? Benim atacağım bu adım ya da alacağım bu karar, Mesih benim yerimde olsaydı ne yapardı? İsa benim yerimde olsaydı aynı adımı atar mıydı? Aynı davranışı sergiler miydi? Aynı ilişkiyi kurar mıydı? Eğer bunu İsa'ya yakıştırıyorsan, o zaman doğru yoldasın demektir. Üçüncü temel ise neydi? Kutsal yazılar. Tanrı bize kutsal yazıları neden gönderdi? Biz onu tanıyalım, onu anlayalım ve onun buyruklarını, ilkelerini kavrayalım diye. Yani bizim alacağımız kararlar veya eylemlerimiz kendi düşüncelerimizden kaynaklanmalı, kaynaklanmamalı. İçinde yaşadığımız toplumun örf, adet, gelenek ve inanç sistemlerinden de gelmemeli. Nereden gelmeli? Tanrı'nın kutsal sözünden. Dolayısıyla bir karar ya da eylem adımı atmadan önce ya da birini bir karara yönlendirmeden önce sormamız gereken üçüncü soru neydi? Benim alacağım bu kararı ya da yapacağım bu eylemi destekleyen kutsal kitapta, Tanrı'nın sözünde herhangi bir öğreti, buyruk, ilke, prensip var mı? Veya bir örnek var mı? Yani birine bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu söylemeden önce ya da kendimize ne yapmamız lazım? Tanrı sözüne bakmamız lazım. Alacağım o kararı gerçekten Tanrı sözü onaylıyor mu? Tanrı sözüne ters düşen, herhangi bir şey var mı? İşte bu bizim ahlakımızın kaynağını gösterecektir. Eğer bir karar almadan önce biz bunlara bakıyorsak, bu temellere dayandırıyorsak alacağımız kararları, o zaman ne olacak? Alacağımız karar Hristiyan ahlakına uyan bir karar olacaktır. Hristiyan ahlakını yansıtan bir karar olacaktır. Ve sadece bu temellerle bitmiyor. Ve aynı zamanda bugün bakacağımız dördüncü bir temel daha var. Dördüncü bir temel de nedir? Motivasyondur. Motivasyon. Yani bugün bakacağımız dördüncü temel motivasyon. Yani alacağımız karara veya yapmak istediğimiz eyleme beni yönlendiren dürtü nedir? İsterseniz bunu açmadan önce, buna bakmadan önce motivasyonun bir tanımına bakalım. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre motivasyon sözcüğü Latince kökenli bir kelimedir. Latinceden gelen bir kelimedir ve hareket anlamına, yani dürtü anlamına gelmektedir. Ve motivasyon, hedefe yönelik davranışları başlatan, yönlendiren, teşvik eden ve sürdüren süreçtir. Ve motivasyonun insanların yaşamı ve davranışları üzerinde büyük bir etkisi vardır. Motivasyon, davranışı harekete geçiren biyolojik, duygusal ve sosyal güçleri, dürtüleri içerir. Motivasyon terimi sıklıkla bir kişinin bir şeyi neden yaptığını açıklamak için kullanılır. Eylemlerin arkasındaki itici güç, yani dürtüdür diyor Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre. Ve motivasyon içsel ve dışsal motivasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Yani bizi motive eden içsel etkenler vardır, bir de dışsal etkenler vardır. Alacağımız kararlar veya atacağımız adımlarda. Dışsal motivasyonlar nelerdir? Para, rozet, ödül, ceza, maaş, prim, terfi, kariyer gibi şeyler. Bunlar dışsal motivasyonlardır. Aynı zamanda içsel motivasyonlar vardır. Yani uzmanlık, gönüllülük, yani yüce bir hedef, ilgi, merak, tutku, aidiyetlik duygusu. Yani bunlar da içsel motivasyonlardır. Yani ne yaparsak yapalım, yapacağımız eylem veya alacağımız karar muhakkak bunlardan birini içermektedir. Bizi motive eden şey nedir? Bu yüzden motivasyon gerçekten önemlidir. Kutsal kitaba baktığımızda da çünkü bugün etrafımıza baktığımızda ya da kiliselerimize baktığımızda doğru davranışları sergileyen insanlar görürüz, değil mi? Yani ahlaklı dediğimiz insanlar görürüz, terbiyeli dediğimiz insanlar görürüz. Bu insanların hayatlarına baktığımız zaman güzel sözler söylerler, iyi işler yaparlar, naziktirler. Yani ya da ne bileyim birçok maddi manevi yardımlar yaparlar insanlara. Yani bunlar nelerdir? Doğru eylemlerdir, değil mi? Bunları yapmak doğrudur. Bunları yapmak doğrudur. Ama doğru eylemi yapmak sizce o kişinin gerçekten ahlaklı bir kişi olduğunun göstergesi midir? Doğru eylemi yapmak yeterli midir? Kutsal kitaba baktığımızda yeterli olmadığını görüyoruz. Sadece doğru eylemi yapmak yeterli değildir. Ve bu yüzden motivasyonun gerçekten kutsal kitapta çok büyük bir önemi vardır. Tanrı, yani biz doğru eylemi yaparken sadece bizim yaptığımız eylemin doğru olup olmadığına bakmıyor. Aynı zamanda o eylemi yapmaya bizi yönlendiren motivasyon nedir? Dürtü nedir? Ona bakıyor. Eğer eylemin doğru ama motivasyonun yanlış ise yine de Tanrı'nın isteğini doğru bir şekilde yerine getirmemiş oluyorsun. Sadece doğru olanı yapmak değil, doğru olanı doğru bir motivasyon içerisinde yapmak, bir kararın Hristiyan temeli üzerinde ahlaki olup olmadığını belirleyen kriterlerden birisidir. Tanrı sadece insanların yaptıklarıyla değil, aynı zamanda bunları yaparken nasıl bir motivasyonla yaptıklarıyla da ilgilenmektedir. Yani bununla ilgili kutsal kitaba baktığımızda motivasyonla ilgili birçok ayetler görebiliriz. Nedir o ayetler? Süleyman'ın özdeyişlerinde diyor ki insan her yaptığını temiz sanır ama niyetleri tartan Rab'dir. Demek ki Tanrı sadece insanın yaptığına değil, onu yaparken onu yapmaya yönlendiren niyete de bakıyor. Sadece yaptığımız eylem doğru olmamalı ama aynı zamanda niyetimiz de, motivasyonumuz da doğru olmalı. Paulus Korintlere yazdığı mektupta diyor ki kendimde bir kusur görmüyorum ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. O karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak, yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan düşen payını, övgüyü alacaktır. Görüyorsunuz Tanrı bizi yargılayacağı zaman sadece Ramazan gel bak ne güzel şeyler yapmışsın değil, bunu yaparken nasıl bir yürekle Ramazan bunu yapmış ona da bakacağını aslında Paulus bunu söylüyor. Ve yine 1. Samuel'deki en meşhur ayetlerimizden birisi ne diyor? Orada Tanrı insanın gördüğü gibi görmez, insan dış görünüşe bakar ama Rab ise nereye bakıyor? Yüreğe bakıyor değil mi? Yani biz dış görünüşe göre insanların ahlaklı olduğunu düşünebiliriz ama bir insanın ahlaklı olduğunu gösteren sadece dışsal davranışları değil ama aynı zamanda içsel motivasyonlarıdır değil mi? Bu yüzden aslında kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih ne yaptı? Sürekli Ferisi, din bilginleri ve yasa uzmanları gibi dışsal olarak doğru olanı yapan ama yürekleri yanlış olan insanları ne yaptı? Hep yargıladı değil mi? Mesela Matta 6. bölüme baktığımızda ki Matta 5, 6 ve 7. bölümler dağdaki vaazı ifade eden bölümlerdir ve orada İsa Mesih birçok ahlaki konularda öğrencilerine nasıl yaşamaları gerektiğini öğretiyor. Ama orada bakın ne diyor? Diyor ki yoksullara yardım konusunda doğruluğunuzu diyor insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle diyor birine diyor sadaka verirken diyor yani birine yardım ederken diyor sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin diyor değil mi? Sol elin bilmesin diyor. Bu nedenle yani diyor ki ikiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda, sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim onlar ödüllerini almışlardır. Yani onlar ne yapıyorlar? Borazan çaldırıyorlar. Sadaka verirken göstererek yapıyorlar. Hani insanlar benim yardım ettiğimi görsün, yoksullara değer verdiğimi, onlara ne kadar iyilik yaptığımı görsün. Bu şekilde verdiği zaman diyor İsa Mesih, onun eylemi doğru olmuyor. Ve o eylem karşısında herhangi bir ödül almayacaktır diyor. Neden? Çünkü ödülünü almıştır. İnsanlar onu övmüştür, bitmiştir. Ama İsa diyor ki siz diyor sadaka vereceğiniz zaman yani doğru olanı yapacağınız zaman bakın ikisi de doğru olanı yapıyor değil mi? İkisi de sadaka veriyor. İkisi de insanlara yardım ediyor. Ama birisi sırf gösteriş için kendisi için kendi yüceliği için diğeri ise doğru olan davranış olduğu için o kişinin buna ihtiyacı olduğu için. Aynı şekilde dua konusunda, dua doğru bir eylem değil mi? Tanrı kutsal kitaba baktığımız zaman bizim dua etmemizi istiyor. Dua etmek doğru bir eylemdir. Ama İsa ne yaptı? Ferisileri bu konuda azarladı. Dedi ki siz ferisiler diyor caddelerin köşe başlarında durup ellerinizi kaldırarak diyor insanlara Tanrı'ya dua ediyorsunuz. Neden? Çünkü insanlar görsün. Benim ne kadar dindar, ne kadar ahlaklı, ne kadar Tanrı'ya yakın bir insan olduğumu söylesinler diyerek yapıyor. Ve İsa diyor ki, işte onlar diyor ödüllerini almışlardır. Onların yaptığı dua kabul olmayacaktır diyor. Onların yaptığı dua doğru bir eylem değildir diyor. Aynı şekilde oruç için. Diyor ki iki yüzlüler gibi oruç tutmayın. Onlar diyor oruçlu olduklarını insanlara göstermek için kendilerine üzgün bir görüntü verirler. Neden? İnsanlar benim dindar olduğumu, ne kadar doğru bir adam olduğumu, Tanrı'nın kurallarını uyguladığımı yani bir şekilde görsünler diye. Yani demek ki doğru eylemi yapmak yeterli değil. Doğru eylemi yanlış bir motivasyonla yaptığımız zaman da kaybediyoruz. İsa her zaman din bilginleri, ferisileri ve yasa uzmanlarını ne yaptı? Bundan dolayı azarladı değil mi? Dedi ki ferisilerin mayasından sakının dedi. Neydi ferisilerin mayası? İkiyüzlülük mayası değil mi? Gösteriş mayası. Kendilerini daha çok ön plana atmak isteyenlerin mayası. Ama diğer bir taraftan İsa dedi ki doğruluğunuz diyor ferisilerinkini kat kat aşmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremezsiniz. Ne demek bu? Doğruluğumuz ferisilerinkini kat kat aşmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremeyiz. Ferisiler doğru olanı yapıyorlardı değil mi? Dua eden insanlardı. Oruç tutan insanlardı, müjdeyi veren insanlardı, ondalık veren insanlardı, hizmet eden insanlardı. İsa diyor ki bu doğru olanları sizin de yapmanız lazım. Nasıl aşacak peki doğruluğumuz ferisilerinkini? Motivasyonumuz doğru bir şekilde olarak. Ferisiler bunları yaptılar ama yanlış bir motivasyonla yaptılar. Biz nasıl yapabiliriz? Doğru bir motivasyonla. Bugün insanlara baktığımız zaman insanları yanlış motivasyonlara yönlendiren birçok aslında etkenlerin olduğunu görebiliriz. Yani bu etkenler nelerdir? İşte bazı insanlar doğru olanı yapıyorlar. Neden? Kişisel çıkarları için ya da içinde yaşadıkları kültürün yaptığı baskı ve utanç duygusundan dolayı. Ya da gurur ve itibar yapmak için ya da cezalandırılmamak için. Ya da ilişkileri korumak ve bozulmaması için ya da iyilik yapalım işte gelecek için yatırım olsun diye. Eğer bu amaçlarla yapıyorsak yapacağımız doğru eylemleri altında bizi yönlendiren motivasyonlar bunlar ise o zaman demek ki bizim motivasyonumuz yanlış. Ve doğru olanı yapsak bile bu motivasyonlarla yaptığımız zaman hiçbir şekilde Tanrı'yı yüceltemeyeceğiz veya Tanrı'yı hoşnut edemeyeceğiz. O yüzden Eliot diyor ki doğru olan şeyi yanlış bir sebep yüzünden yapmak da aslında diyor bir hatadır, bir suçtur. Bu yüzden bizim motivasyonlarımız nasıl motivasyondur? Nasıl motivasyondur? Bir Hristiyan motivasyonu nasıl olmalıdır? Gelin doğru motivasyona bakalım. Ben inanıyorum ki gerçekten bir Hristiyanın yani doğru motivasyona yönlendiren en büyük etken kurtuluş doktrinidir biliyor musunuz? Kurtuluş doktrini ne demek istiyorum? Yani biz kutsal kitaba baktığımız zaman nasıl kurtuluyoruz? İyi işlerimizle mi? Eylemlerimizle mi, sevaplarımızla mı ya da yaptıklarımızla mı kurtuluyoruz? Hayır. Neyle kurtuluyoruz? İmanla ve lütufla kurtuluyoruz değil mi? Yani bizler aslında günahkardık. Günahlarımız yüzünden cezayı hak etmiş, Tanrı'dan ayrı kalan insanlardık. Ama Tanrı ne yaptı? Oğlu İsa Mesih'i göndererek çarmıhta bizim için İsa'nın verdiği can aracılığıyla bizi kurtardı. Ve bu hiçbir şekilde bizim eylemlerimize, imanımıza, eylemlerimize, ibadetlerimize ya da iyi işlerimize dayanmıyor değil mi? Efeslerde dediği gibi iman yoluyla, lütufla kurtulduk. Bu bizim başarımız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için de diyor, iyi işlerin ödülü değildir. Yani biz imanla kurtulduk. Düşünün bunu bilmek bizim motivasyonumuzu nasıl etkiler? Çünkü artık ben cenneti kazanmak için yardım etmek zorunda değilim. Zaten Tanrı ne yapıyor? Sonsuz yaşamı, cenneti bana veriyor. Bugün etrafımızda insanlar neden iyilik yapıyorlar bazı kişiler? İşte sevap kazanmak için değil mi? Ya da ne bileyim cenneti hak etmek için. Ya da daha da çok yani iyi işler yaparak ibadetlerini bir şekilde günahlarıyla dengelemek için. O yüzden kurtulduğumu, Tanrı tarafından kurtarıldığımı bilmek beni doğru bir motivasyona yönlendirir. Çünkü ben cenneti kazanmak için yardım etmek zorunda değilim. Sonsuz yaşamı kazanmak için yani ibadet etmek zorunda değilim. Çünkü bunları zaten ben kazandım, Tanrı bana verdi. O zaman ben neden yapıyorum bunları? Kurtulmak için değil ama kurtulduğum için yapıyorum. Çünkü diğer türlü ne yapıyor? Bu beni bencilliğe yönlendirir değil mi? Ben insanlara yardım yapıyorsam neden yapıyorum? Onları düşündüğüm için değil, kendimi düşündüğüm için. Hani sevap kazanayım. Yani haneme bir puan daha yazılsın. İşte bazı günahlarımın silmek için daha çok böyle iyi işler yapayım ki dengelensin. Yani kimi düşünüyorum? Karşımdaki kişiyi değil, kendimi. Bu yüzden Tanrı sadece bizim yaptığımız iyiliğe bakmıyor. Aynı zamanda motivasyonumuza da bakıyor. Mesela bir örnek vereyim. Siz araca bindiniz, otobüse bindiniz ve otobüste otururken kalabalık otobüs, çok yaşlı bir teyze geliyor ve ne yapıyorsunuz? Hemen kalkıyorsunuz, ona yer veriyorsunuz değil mi? Vermek doğru bir eylem. Bu doğru bir eylem. Peki şunu sorayım, Tanrı'nın gözünde de doğru bir eylem mi? İşte burada motivasyon devreye giriyor. Sen o kadına yeri verirken ne niyetle verdin? Ya dur bak ben yerimi vereyim, işte otobüsteki etrafımdaki insanlar benim ne kadar böyle iyi bir insan olduğumu düşünsünler diye yer verdiysen kaybediyorsun. Çünkü sen yine kendini övmek için, kendini yüceltmek için ya da ya şimdi yer vermezsem işte etrafımdaki insanlar belki beni yargılayacak, ne kadar kötü bir insan olduğumu düşünecekler diye yer veriyorsan gene o zaman yanlış yapıyorsun. Görüyorsun Tanrı ne yapıyor? Bizi aynı zamanda motivasyonumuza göre değerlendiriyor. Ve bence diğer en önemli motivasyonun etkisi de sevgidir. Yani kutsal kitapta sevgiyle yapmamız gerektiğini söylüyor. İsa'ya Ferisiler geldiğinde en büyük buyruk nedir diye sorduklarında İsa ne dedi? Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Yani bizim eylemlerimiz neye dayanmalıdır? Sevgi motivasyonuna. Sevdiğimiz için, nasıl Tanrı bizi sevdiği için bunları yaptıysa aynı şekilde biz de insanları sevdiğimiz için bunları yapmalıyız. Ve kutsal kitaba baktığımızda bizim yapacağımız eylemlerin hepsinin arkasında ne vardır? İman olması gereklidir. Yani iman aslında en büyük motivasyonumuz olması gerekiyor. İmanı bir gibi düşünün. Bu bir imandır. Eğer siz Tanrı sözünü okursanız ne oluyor? İmanınız büyüyor değil mi? 1:10 oluyor. Kiliseye gelirseniz, ibadet ederseniz ne oluyor? Daha da büyüyor. Doğru eylemi yaparak 100 oluyor. İşte dua ederseniz 1000 oluyor. Hizmet ederseniz 10.000 oluyor. Değeri artıyor bakın. Ve yardım ederseniz, sadaka verirseniz ne oluyor? İmanınız büyüyor. Ama eğer iman yoksa, imanla yapılmıyorsa, doğru bir motivasyonla yapılmıyorsa değeri ne oluyor yaptıklarınızın Tanrı gözünde? 0. İstediğiniz kadar İncil okuyun, istediğiniz kadar kiliseye gidin, istediğiniz kadar dua edin ya da hizmet edin, yoksullara, fakirlere yardım edin, ondalık verin, sadaka verin, fark etmiyor. Eğer bunlarda motivasyonunuz iman değilse, Tanrı'yı yüceltmek değilse, o zaman elinizdeki tamamen bir sıfır oluyor. Ama eğer bunları imanla yaparsanız, o zaman ne oluyor? Bunlar bir değer kazanıyor, değil mi? O yüzden biz bunu sormamız gerekiyor kendimize. Yani bizi, motivasyonlarımızı değerlendirmemize yardımcı olacak acaba sorular neler olabilir? Yani herkes kendisine bence bu soruları sorması lazım. Nedir bu sorular? Eğer hiç kimse benim ne yaptığımı bilmezse yine de bunu yapar mıydım? Hiç kimse benim ne yaptığımı bilmezse yine de bunu yapar mıydım? Bunu yapmanın gözle görülür bir getirisi olmasaydı yine yapar mıydım? Eğer Tanrı benden bunu isteseydi memnuniyetle daha düşük bir pozisyon alır mıydım? Bunu başkasının övgüsü için mi yapıyorum? Yoksa bana hissettirdiği iyi hisler için mi? Tanrı'nın benden yapmamı istediği şeyi devam ettirdiğim için acı çekmek zorunda kalsaydım yine de yapar mıydım? Başkaları eylemlerimi yanlış anlar veya eleştirecekse yani duracak mıyım doğru olanı yapmaktan? Hizmet ettiğim kişiler bana hiçbir şekilde şükran göstermezlerse, minnet göstermezlerse ya da borcumu ödemezlerse yine de bunu yapar mıydım? Başarımı veya başarısızlığımı Tanrı'nın benden yapmamı istediği şeye olan sadakatime veya başkalarının nasıl kıyasladığıma göre mi değerlendiriyorum? Yani bu sorular bizim sormamız gereken sorular. Sonuç olarak kardeşler, Tanrı yaptığımız iyi eylemlere bakmıyor. Aynı zamanda o eylemlere bizi yönlendiren dürtüler ya da bizim motivasyonumuz nedir ona bakıyor. Yani biz kendimiz için mi yapıyoruz yoksa Tanrı için mi yapıyoruz? Kurtulmak için mi yapıyoruz yoksa kurtulduğumuz için mi yapıyoruz? İnsanların gözünde övgü almak için mi yapıyoruz yoksa Tanrı doğru olanın bu olduğunu bize söylediği için mi yapıyoruz? Ona itaat etmek için mi yapıyoruz? Yani bizi yönlendiren motivasyonlar nelerdir? Eğer kendimize ün kazanmak için yapıyorsak o zaman kaybediyoruz. Bakın kutsal kitapta Sart Kilisesi'ne baktığımızda ne diyor Sart Kilisesi için vahiy bölümünde? Yaşıyorum diye ün yapmışsın ama ölüsün diyor. Bak, yaşıyorum diye ün yapmışsın ama ölüsün. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın bir kiliseye, bu kiliseye böyle bir şey söylediğini. Yani bu Sart Kilisesi o dönemde çok etkin bir kiliseydi. Çok şeyler yapan bir kiliseydi ve yaptığı işlerden dolayı da ünü, şanı büyümüş olan bir kiliseydi. Herkes baktığında bu kilisenin ne kadar iyi bir kilise olduğunu söylüyordu. Ne kadar güzel bir kilise olduğunu söylüyordu. Ama Tanrı bakıyor, ne diyor? Yaşayan bir kilise olarak ün yapmışsın ama ölüsün. Düşünebiliyor musunuz? Bugün Antalya İncil Kilisesi Türkiye'deki en büyük kiliselerin arasındadır. Yıllardır çok büyük hizmetler yapmıştır. Gerek Antalya'da gerek Türkiye'nin birçok yerinde. Antalya İncil Kilisesi çok öğrenciler yetiştirdi. İşte 3 tane kilise kurdu. Yani birçok şeyler yaptık. Ve bugün hangi kiliselere giderseniz gidin Türkiye'de Antalya İncil Kilisesi'ni sorduğunuzda hepsi güzel sözler söyler size. Çok güzel sözler söylerler. Ama biliyor musunuz? Benim umurumda olan onların ne söylediği değil. Acaba Tanrı bu kiliseye baktığı zaman da aynı şeyleri söyler mi? asıl önemli olan Tanrı'nın ne söyleyeceğidir. Yani bana baktığı zaman Tanrı acaba ne söylüyor? Bugün Ramazan'ı pastör olarak sorsanız birçok yerde yani çok güzel sözler söyleyecekler. Övgü dolu sözler söyleyecekler benim hakkımda. Ama acaba Tanrı bana baktığı zaman ne söylüyor? Asıl önemli olan o. Asıl önemli olan o. Düşünsenize, yani ben bütün bu yaptığım hizmetleri, bütün bu yaptığım işleri aslında kendim için yaptığımı, sizi kandırdığımı düşünsenize. Yani kandırabilirim. Kandırabilirim, insanları kandırabilirim. Ama düşünün, yani ben yanlış bir motivasyonla, yanlış bir niyetle yaptım bunları. Kendimi yüceltmek için ikiyüzlü olarak hizmet ettim ve ölüyorum, cehenneme gidiyorum. Ve oradan ne diyeceğim? Aa bak görüyor musun? Antalya'daki kişiler şimdi benim cennette olduğumu düşünüyorlar. Nasıl da kandırdım ama onları? Yani böyle mi diyeceğim? Bununla mı övüneceğim? Oradaki insanlar benim iyi o insan olduğumu düşünüyorlar. İyi pastör olduğumu düşünüyorlar. Şimdi benim cennette Rabbin yanında olduğumu düşünüyorlar. Nasıl da kandırdım ama onları? Böyle mi diyeceğim? Ün için, şan için, kendimiz için çalıştığımızda her şeyin değerini nasıl kaybettiğimizi biliyor muyuz? O yüzden gelin Tanrı'yı yücelten motivasyonla hizmet edelim. Tanrı'yı yücelten motivasyonla Hristiyan ahlakımız temel bulsun. Yani bugün sen de birçok kişiyi kandırabilirsin. Etrafındaki kişiler senin ne kadar doğru, ahlaklı, iyi bir imanlı olduğunu düşünebilirler. Ama gerçekten öyle miyim? Öyle misin? Yaptığım eylemlerin arkasında gerçekten Tanrı'yı yücelten bir tutum var mı? İnsanlara olan davranışlarımda, sözlerimde, tutumlarımda, eylemlerimde, eşimle olan ilişkimde, çocuklarımla olan ilişkimde, evliliğimde, okulda, öğrenciliğimde, nerede olursa olsun. Yani gerçekten o ahlakı, inandığım o ahlakı yansıtabiliyor muyum? Sadece doğru olanı yapmak değil, doğru olanı doğru bir motivasyonla yapmak Tanrı'nın gözünde eylemlerimizin Hristiyan ahlakına dayanıp dayanmadığını gösteren bir tutumdur. O yüzden Paulus Korintlere yazdığı mektupta diyor ki sonuç olarak kardeşler ne yer, ne içerseniz, ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın diyor. Bu yüzden bakalım bir karar vermeden önce, bir eylem adımına girmeden önce ne yapacağız? İlk olarak bu soruyu soracağız. Benim alacağım bu karar ya da atacağım bu adım Tanrı'nın karakterine, kişiliğine mükemmel bir şekilde yansıtıyor mu? İsa Mesih benim yerimde olsaydı yine aynı kararı, yine aynı eylemi gösterir miydi? Tanrı sözünde benim alacağım bu kararın veya atacağım bu adamı destekleyen herhangi bir ayet, bir buyruk, bir ilke, bir prensip ya da bir örnek var mı? Ve ben bunu ne için yapıyorum? Beni yönlendiren motivasyon nedir? Eğer bunlar doğruysa o zaman Hristiyan ahlakını yansıtacaktır alacağımız karar. Amin.